Ülkemizde İbn-i Teymiye hakkında genel olarak neler düşünüyor hocam?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. İbn-i Teymiye hicretin 8. asrının insanı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den 7 asır sonra yaşamış. Bugüne kadar da üzerinden asırlar geçmiş. Ama unutulmayan, tartışılan, aşırı uçlarda kalmış iki grup tarafından ya övülen ya tenkit edilen isimlerden birisi. Diyebiliriz ki zeki ve iz bırakan işlerin sahibi olarak bu dünyadan göçüp de tartışılmayan, tenkit edilmeyen insan yok gibidir. Buna ashab-ı kiram da dahil. Şöyle söyleyelim. Mesela fıkıh kitaplarında ashab-ı kiramın nasıl tartışıldığını göreceğiz. Bir Hassan İbni Sabit hakkında yoğun bilgimiz olduğu halde evinde oturup ibadetini yapan ve devlet işine, siyasete, ilme karışmayan bir sahabi olarak öldü gitti. Ne bir tenkit edeni var, ne gruplaşıp onun adamı denecek bir kitlenin oluşmasına neden olmuş. Ama Ömer bin Hattab radıyallahu anh öyle değil. Ömer bin Hattab farklı bir isim. Siyasetle meşgul olmuş. Birinci adam hükmünde yıllarca kalmış. İçtihatlar yapmış. Bu doğrudur, bu yanlıştır demiş. Dolayısıyla Ömer bin Hattab tartışılan bir isim olmuş. Tenkit edeni olmuş, beğeneni olmuş ashab-ı kiram arasında. Daha sonraki nesiller olarak şüphesiz biz Ömer bin Hattab'ı olduğu gibi kabul ediyoruz. Radıyallahu anh. Halid bin Velid tenkit edilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Halid'in yaptığından sana sığınıyorum Allah'ım demiş. Ömer bin Hattab onu tenkit etmiş. Neden? Halid bin Velid evinde oturan bir hacı efendi değil. Kitap okuyan, çok ibadet eden birisi değil. Cihad eden birisi. Binlerce kilometreyi at sırtında dolaşmış. Belki on binlerce denecek kadar büyük bir insan kitlesini karşısına almış. Binlerce sahabeden ve tabiinden oluşan bir ordu kitlesinin başı olmuş. Böyle bir adamın, Halid bin Velid'in radıyallahu anh, Ömer bin Hattab'ın tenkit edilmesi veya aşırı sevilmesi doğaldır. Neden? Çok iş yapmış. Yaptığı çok işler bir insan işi nihayetinde. Sevilebilir de, tenkit de edilebilir. Bunun için çok tenkit edilen insanlar, çok iş yapan insanlardırlar. Çok iş yapmanın nedeni ya siyasettir, ya cihattır bizim İslam tarihimiz açısından veya zekadır, çok ileri zeki bir insandır. Ve bir de çok önemli İbn-i Teymiye için de kullanacağımız bir husus, yaşadığı zamanda oynadığı rol çok önemlidir. Mesela İbn-i Teymiye'den önceki bir örnek olarak Hüccetül İslam İmam Gazali rahmetullahi aleyh normal kabul edilebilecek, yani normlar içinde bir alimdir aslında. Olağanüstü, eşi benzeri bulunmaz bir Ebu Hanife değil mesela. Mesela bir Ahmet bin Hanbel gibi ezber gücü, zekası yüksek biri değil. Ama Gazali'nin rahmetullahi aleyh geldiği dönem, İslam'ın iç fitneler açısından, batinilik hastalığı açısından çok dar boğaz olduğu bir gün. O dar boğaz olduğu dönemde, yani İslam'ın içinden kendi yuvasında kuşatıldığı dönemde, Gazali rahmetullahi aleyh çok büyük bir rol oynamıştır. Öldürülmek istenen, yok edilmek istenen değerlere can vermiştir. yeniden hayata adeta kavuşturmuştur. Dolayısıyla Gazali 55 yılı bulmayan hayatında, 55 gibi yılı bile bulmuyor hayatında, 100 yıllık işler yapmış. Ama bu onun bir Ahmet bin Hanbel kadar zeki olduğundan değil, bir İmam Şafii türünden biri olduğundan değil. Zaman onu çok büyük hale getirmiş. Belki o zaman da Gazali'nin, mesela Gazali'nin hocaları var. Gazali'den çok daha değerli, çok daha fazla eser yazmış insanlar ama Allah-u Teala o yangının en hararetli olduğu zamana Gazali'yi takdir buyurmuş. Gazali'nin oynadığı o rol, daha doğrusu o role gösterdiği vefa, Allah-u Teala'nın kendisine takdir ettiği role gösterdiği vefa, Gazali'yi işte üzerinden 900 sene geçtiği halde hürmetle, saygıyla anmamız gereken bir Allah dostu, alim, gayretli, ümmetine hizmet etmiş bir insan rolünde tutmaktadır.
Evet hocam. İbn-i Teymiye'yi de aynı şekilde görebilir miyiz bu noktada?
İşte onu özellikle vurguluyor. İbn-i Teymiye de bir defa çocukluğundan itibaren sivrilen bir zeka var. Kendi emsallerinin üstünde bir zekası var. Dahi denecek bir zekası var. Hem bu onun girdiği tartışma alanlarında görülebilir. Hem de onu anlatanlar, yani o zamana ait biyografisini verenlerde görülebilir. Bir de İbn-i Teymiye'nin dönemi Gazali'nin dönemine benzeyen riskli bir dönem. Bu dönem Ümmet-i Muhammed'in siyasette neredeyse çökme noktasına geldiği bir dönem. Yani derebeylikleri gibi bir yönetim tarzının yavaş yavaş oturmaya başladığı, hilafet müessesesinin, dolayısıyla İslam'ın bütünlüğünün çatlama emareleri gösterdiği bir dönem. Haçlı istilaları, Moğol istilaları, bunlar çok önemli faktörler. Yani Gazali'nin döneminde bir iç fitne söz konusuydu yoğunluk olarak. İbn-i Teymiye'nin döneminde bir dış fitne var. Artı içeriden de fokur fokur kaynayan fitneler var, sorunlar var. Ama bu sorunlar mesela filan köyde bir olay olmuş türünden sorun değil. Yani mesela dışarıdan gelenlerle, yani gerek Moğollar ve gerek Haçlılarla uyumlu yaşamaya razı olunacak ortamı teşvik edenler de var. Yani içeride de bütün asırları etkileyecek çok ciddi bir rahatsızlık var. Böyle bir dönemde İbn-i Teymiye doğmuş, büyümüş. Şöyle örneklendirelim. Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini bilenler, yani Selçukluların nasıl zafiyet gösterdiğini, ondan sonra Osmanlı Beyliği'nin umut haline geldiğini tarih olarak bilenler için İbn-i Teymiye'nin Anadolu'dan aşağı doğru olan topraklarda, Urfa doğumlu ama Suriye bölgesinde yaşamış, Mısır'da yaşamış. Bu bölgelerdeki durumu herhalde daha iyi anlamak bakımından yararlı olacaktır. İbn-i Teymiye bir, zekası bakımından farklı bir insan. İki, yaşadığı dönem sivrilmeye müsait bir dönem. Yani mevsim sivri bir insan için ya da farklı işler yapan için tarihe mal olmaya uygun bir dönemdir. Bunu şöyle bir örneklendireyim. Mesela Yıldırım Beyazıt rahmetullahi aleyh bir devlet adamıdır. Sultan Fatih de bir devlet adamıdır. Ama Yıldırım Beyazıt'ı meşhur eden şeylerden biri Fatih'in hedefiyle kilitlenmiş bir tip olmasıdır aslında. Becerdiği bir şey yok. Nasıl yok yani? Bir devlet adamıdır, artı eksilerini konuşmuyoruz ama bir Sultan Fatih değil mesela. Sultan Fatih düzeyinde bir iş, bir Yavuz düzeyinde, bir Kanuni düzeyinde, gerek iç politikada gerek dış politikada çok başarılı bir tip değil. Ama Sultan Fatih'in yaptırdığı surun karşısında aynı amaçla yapılmış bir suru durduğu sürece Yıldırım Beyazıt, Fatih'in hedefine kilitlenmiş adamlardan biri olarak değerli birisi.
Aynı amaca hizmet etmiş insanlardan.
Ama becermek Fatih'e nasip oldu. Evet. Ayrı bir konu. Bu yüzden zaman da, yani dönem, olaylar da insanları büyütüyor veya olduğu yerde bırakıyor. İşte Gazali örneğimizde olduğu gibi İbn-i Teymiye'nin döneminde dış dünyadan büyük baskı var. İçeride bir hareketsizlik var. bölünmenin temelleri atılmış. Diyebilirim ki mesela şu anda işte kaç tane İslam ülkesi diye bilinen ülke var? 40 tane. 40'ının da temelleri o zaman atılmış. Yani o zamandan beri parçalana parçalana devam ediyor. Bu nedenle İbn-i Teymiye zekasıyla sivrildiği gibi doğal olarak da sivrilmiş. Artı bir de İbn-i Teymiye'nin önemli bir faktörü var. Beyan tarzı, konuşma tarzı, yazma tarzı çok sivri biri. Yani belki İbn-i Teymiye'nin söylediği sözleri, aynı konular olmasa da bile Gazali de söylemiştir. Ama Gazali daha edebiyata dikkat eden, kelimeleri daha nazik seçen birisi olunca Gazali bu tepkileri görmemiştir. Ama İbn-i Teymiye sivri dilli biri. Bizim Anadolu deyimiyle söyleyeyim. Sivri dilli biri. Belki İbn-i Teymiye tarzına dikkat etseydi bu kadar tepki çekmiyor olabilirdi. Ama o zaman da doğal bir İbn-i Teymiye olmadığı için bugünlere gelmezdi herhalde. Bunu açıkça söyleyeyim.
Bu verdiğiniz örneklerden yola çıkarak şunu söyleyebilir miyiz peki hocam? Riskli dönemlerde zekasıyla sivrilen, çağının dinamiklerini yakalayan, aktüel sorunlarla uğraşan insanlar daima tenkit edilmeye mahkum olmuşlar.
Bunu isterseniz tekrar eski isimlere dönelim. Sultan Fatih'in tenkit edildiği şeyler yok mu?
Var, çok var.
Hem de ne kadar var.
Evet.
Ama İstanbul'un fethinin azameti gölgeliyor onlara.
Evet.
Gazali'nin tenkit edildiği şeyler yok mu?
Var, onun da var.
Yani mesela bir Müslüman dese ki uydurma hadis arıyorsan İhya'ya müracaat et.
Evet.
Dese yok canım İhya'da uydurma hadis bulunur mu diyebiliyor mu? Kimse diyemiyor. Yani insan olur da velev ki Halid İbni Velid olsun. Velev ki Ömer bin Hattab olsun. Masum olur mu? Olmaz. Yani burada bir kaderi ilahi var. Nedir o? Allah Teala bir fitnenin ortasına atmış bir Gazali'yi. Bir irtidat fırtınasının önüne Halid İbni Velid'i koymuş. O arada Halid İbni Velid de şu hatayı yapmış, bu hatayı yapmış. Ama müminler değerlendirme yaparken dağın altında 100 gram altın var diye dağı yok saymazlar. Aynı şekilde 100 gram altını da yok etmezler. Yani madem üstünde dağ var bu altını yok sayalım da demezler. Kazarsın altınını alırsın dağ gene orada kalır. Yani biz %100 hatasız melek arayabiliriz. İnsan arayamayız. Ne yaparız? Hatalarıyla sevaplarını, yani doğrularıyla yanlışlarını tartarız. Yanlışı doğrusunu ezecek kadar büyük hatalar yapmış birinin Allah'a salınır. Onunla ilgilenmez. İlgilenmeyiz. Ama hatası oldu diye de iyi yönlerini yok saymamız mümkün değil. Zira bizim hiçbir hatası yoktur dediğimiz herhangi bir insanı karşımıza irdelemek için, karıştırmak için, hata bulmak için oturttuğumuz zaman onda hata bulunur. Bu neye benzer biliyor musunuz? En sağlam bir pehlivanı bile götürün bir doktorun önüne koyun, bakın onda filan hastalık işareti diye bir şey nasıl buluyordur. Ama o ne yerken bunu hisseder, ne biz dışarıdan hissedebilir, uykusunda hissedemez ama aranıp da bünyesinde tahlil yapıldığında hiçbir hata bulunmayan, %100 bir sağlam bir bebek bile yoktur.
Elbette. Yani ben derslerinizde sıklıkla vurguladığınız gibi nebilerin dışında tam olarak masum insan yoktur elbette.
Asla yoktur.
Dolayısıyla alimler de hata edebilirler ve tenkit de edilebilirler bir noktada.
Sevgide ifrata kaçılması hatayı yok saymayı gerektiriyor, düşünülüyor. Yani ben bir alimi seviyorsam onun hatası olmaz. Adeta ölmez o. O hep yaşayacak. Nitekim mesela Şii kesimde işte imamlardan filancalar ölmedi deniyor. Sevgi o hale getiriyor ki 1500 senedir yok adam dünyada. 1200 sene önce ölmüş, ölmediğine düşünülüyor. Bu sevginin kör etmesi tarzıdır. Bu yanlış bir şey. İnsanların hatalarından dolayı onu yok saymak, dinden çıkarmak gibi bir tutum da yanlış. Mümin dengeli insandır. Kardeşim doğrusu nedir bunun? O doğruları kabul ederiz. Yanlışları nedir? Yanlışlarını da yok sayarız. Yahut da yanlışlarını da yanlışı kadar da hükmederiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde meşhur bir olay var. Hani birisi içki içiyor. Ashab-ı kiramdan. Ashab-ı kiram da onu ağır bir dille protesto ediyorlar. Ne yapıyorsun? Utanmıyor musun? Gibi hani bu mantıkla da o arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyarıyor ashab-ı kiramı. Yani bu bana ya Resulallah diye hitap ediyor diyor. Yani bana Allah'ın Resulü diye hitap ediyor. Beni seviyor bu adam. Siz bir gavura muamele eder gibi buna muamele ediyorsunuz diyor. Evet. Efendimiz azarlıyor ashab-ı kiram. Neden? Çünkü evet içki ağır bir suç. Ama bir insanın Müslümanlığını yok sayacak düzeyde de ağır bir suç değil. Bir de bir mesele daha var. Şimdi alimlerin yani 30 sene, 40 sene ilimle meşgul olmuş, ilim kolik olmuş insanların düzeyindeki ilmi konular, elif cüzünü bile doğru dürüst öğrenememiş insanların seviyesinde tartışılınca komik şeyler ortaya çıkıyor. Yani İbn-i Teymiye'yi mesela konuşacaksak, mesela İmam Gazali'yi konuşacaksak, bunlar iyilikleriyle kötülükleriyle ümmetin büyük adamları, sivri adamları. Yani Ebu Hanife'nin veya İmam Şafii'nin veya İmam Malik'in değerlendirmesini bir sayfa Kur'an'ı bile 10 hatayla okuyamayacak birisi yapabilir mi hiç?
Elbette yapamaz hocam.
Yani buradaki şey bir defa maddi bir değer olarak yani manevi olarak demiyorum. Hı. Maneviyat olarak hiç Elif cüzü okumamış birisi bile İmam Malik'ten daha takva olabilir Allah katında. Kim ne olduğu belli değil çünkü. Nice insanlar bir satır Elif cüzü bilmedikleri halde meleklerle boy ölçüşecek ibadetlerle Allah'a gittiler. Bu mümkündür. Evet. Ama maddi değer olarak yani el insaf İmam Malik gibi bir Allah dostu, bir alim ya da ilmin köklerinde bu adam. Ahmet bin Hanbel gibi birini yani nihayetinde hafızlık yapmış bir medresede 3 sene 5 sene bir insan işte 5-10 gün Arapça okumuş. Ya bunlar bu insanların maddi değer olarak tartışmasını yapmaları hiç doğru değil. Doğru. Yanlış bir şey.
Dolayısıyla hocam eleştirilerin de hem itidalle yapılması hem de saplantılı bakış açısıyla konulara bakılmaması.
Hayır. Eleştiriyi ehli yapmalı bir defa. Herkes dengini eleştirmeli. Yani ben burada oturup İmam Ahmet bin Hanbel şöyle yaptı, böyle yaptı dersen gülerler insana. Aramızda asırlar farkını açtık diyelim, eserleri ortada. Ya 1 milyon hadisle oynamış, 1 milyon hadisi önüne koymuş bir güçle 10 tane, 20 tane hadis okumuş birisi nasıl denk olur? Yani takvayı falan ölçü almıyorum. Manevi dinamikleri de ölçü almıyorum. Maddi olarak makul bir kavga yapmak lazım. Yani kim kimi tenkit edebilir? Ahmet bin Hanbel, İmam Şafii'yi tenkit edebilir, muasırı. Biri birinin talebesi. Veya Ebu Hanife'yi talebeleri tenkit edebilir, ettiler nitekim. Yani Ebu Hanife'yi en çok tenkidi talebelerinden gördü.
İhtilaflı görüşler öne sürdüler buradan yola çıkarak.
Yani bir ilmi hal kitabını açıyorsun. Ebu Hanife, İmam Şafii cevap vermesine gerek kalmamış. Talebeleri cevap vermişler. Evet. İlim budur. İslam böyle istiyor. Bu ümmetin ihtilafında bunun için rahmet var zaten. Aksi takdirde İslam'ın fıkhı bugünlere kadar gelir miydi? Yani bir defa itidalli tenkitten önce tenkidi ehli yapmalı. Sarık sarmak bir tenkide yeterli olmak değildir. Ya da İstanbul'da yaşayanlar tenkit etsinler. İstanbul'da yaşamayanlar tenkit etmesinler. Veya Yemenliler tenkit edebilir. Ya da Suudi Arabistan'da yaşayanlar tenkit edebilir. Böyle batıl ölçüler olmaz. Evet. Erbabını herkes, yani dengini bulmalı. Güreşte bile kilon varsa dengeli
belli bir
belli bir kategori olması gerekiyor. Bunun için önce ehli tenkit etsin ki bu bir ilim olsun. İki, biz %100 düşmanlıkla kafirlere yöneliriz. Çünkü kafirde iman olmadığı için onu da doğru aramaya gerek yok diye düşünürüz. Nerede kaldı ki Kur'an-ı Kerim? Kur'an-ı Kerim. Kafirlerle ilgili bir konuda bile onların berbat durumu sizin adaletinizi engellemesin diyor.
Kafire karşı bir adalet karşı olmamız gerekiyorken
Kur'an yani bu.
İslam için mücadele etmiş insanlar için daha da hassas olmalı.
Sadece benim mezhebimden değil. Veyahut da bir hoca efendi veya bir alim bunu beğenmedi, bu berbattır dedi diye bütün küfür dünyasını bir kenara bırakıp küfürden daha berbat bir insan halinde onu görmek bir aşırılık türü. Ama maalesef bu aşırılıktan korunabilmiş kimse yoktur.
Yok, elbette. Yani. Elbette. Hocam hakkında tenkit çok İbn-i Teymiye'nin. Bunlardan en öne çıkanlarından bir tanesi çeşitli çevrelerce mücessimeyle bir tutuluyor İbn-i Teymiye. Buna dair net bir delil var mı? Veya bununla ilgili çıkarsamalara insanlara ulaşırken hangi kaynaklardan yola çıkıyorlar?
Şimdi mücessime kelimesini açmamız lazım. ne demek mücessim, anlamadığımız bir kelime üzerinden konuşmuş olmayalım. Müminin Allahu Teala'ya imanı, yani ben Allah'a iman ediyorum dediği zaman mümin, sıfatları ve isimleri üzerinden Allah'a iman ediyoruz biz. Nasıl bir Allah sorusu. Yani Allah'a iman ediyoruz, nasıl bu Allah? Şimdi burada nasıl sorusunu cevap verebilecek kimse yok. Neden? Bir alim Allah Teala'yı görmedi ki bir tarif edip bize desin ki böyledir Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dünya gözüyle dünyada Allah Teala'yı görmedi. Miraç'ta bir buluşma var sadece. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz de zaten şöyledir, şöyledir diye bir biyografi çizmiyor bize. Bir fiziki tablo koymuyor önümüze. O zaman ya insanlar Hristiyanlarda olduğu gibi, Yahudilerde olduğu gibi batıl, şirki ağırı olan sözler söyleyecekler ya da doğru olanı yapacak. Nedir doğru olan? Nasıl tanıttıysa Allah kendini o öyledir deyip kalacaklar. Bu tanıtmayı da Allah isimleri üzerinden, Esma-i Hüsna üzerinden ve sıfatları üzerinden, yani sıfat özellikler demek. Allah Teala bunu bize Kur'an'ında haber veriyor. Mesela ne diyor Kur'an-ı Kerim? Allah duyuyor sizi. Allah görüyor sizi. Gözler onu görmüyor ama o gözleri görüyor. Bu tip ayetlerden, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin bu tip tanıtımlarından Allah Teala'nın sıfatlarını öğreniyoruz. Bu sıfatlar konusu ashab-ı kiram zamanında hiçbir dert olmadı. Allah görüyor sizi deyince Kur'an, herhangi bir sahabi gelip demedi ki nasıl görüyor? İşte kaç metreden görebiliyor? Uzak mı görüyor? Yakın mı görüyor? Ashabın böyle bir derdi yoktu.
Tekrar aramak gibi bir derdi yok yani. Aslında.
Ashab iman edip cennete girmek istediler. Hobilerini tatmin etme dertleri yoktu onların. Böyle böyle. Görmüyor görmüyor. Görüyor görüyor. Ashab tartışmasız iman etmiş insanlar. Birinci nesil böyle büyük bir şans yakaladılar. Onlarda hiçbir sorun olmadı. Onların tek sorunu Ebu Cehil'di. Kaldırdılar onu, rahat ettiler. Sonra aralarında ihtilaf oldu. O ihtilafı bir yolla giderdiler. Daha sonra Hristiyanlardan, Hintlilerden, Roma kültüründen,
dış kültürlerden,
yani dış kültürlerden Müslüman olup gelenler bilerek bilmeyerek felsefenin kapısını açtılar. Mesela Allah görüyor kelimesi, Allah arştadır kelimesi tartışma konusu olmaya başladı. Birileri çıktı. Vesi'a kürsiyyus semavati vel ard. Allah'ın kürsüsü gökleri yeri kuşatmıştır. Kürsü şu oturduğumuz şey. Bizim bildiğimiz dilde. Ashab-ı kiram hiçbir zaman iki ayaklı kürsü mü, dört ayaklı kürsü mü, bu sandalyenin yaslanma yeri var mı, kol koyma yeri var mı, böyle bir şey bir sahabiye sorsan neuzübillah kılıcı kafana vururdu. Ashab'a böyle şey soramazsın. Evet. Çünkü onun hedefi zaten Rabbinin rızasını kazanmak. İster kürsü üç ayaklı olsun, ister dört ayaklı olsun. Yaslanma yeri varmış yokmuş. Onun böyle bir derdi yok. Ama felsefe bilmiş görmüş insanlar bu kürsü nerede duruyor diyorlar. Yerden gökten büyük bir kürsü de nasıl oturuluyor? Bu ayrıntılara girildi. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah her gecenin üçte ikisi geçtikten sonra birinci kat semadan tecelli eder, tövbe eden kullarını arar. İsteği olan kullarını arar. Bu ashab-ı kiramın sorusunu bile sormadılar. Ya Resulallah neyle geliyor? Orada bekliyor mu çok? Biz Medine'deyiz. Şam'dakiler nasıl görüyor? Şam'dakileri de mi görüyor? Dünyanın gündüz olan yerinde nasıl oluyor bu iş? Şimdi mesela her birinci kat semaya iniyor gecenin üçte ikisi geçince bazı yerlerde gündüzün üçte ikisi geçmiş oluyor. Oradakiler nasıl dinliyor bunu? Gibi. Ashab-ı kiramda böyle bir soru yok. Ashabın derdi cennete girmek. İşin edebiyatıyla meşgul değil. Dertleri cennet olduğu için kafalarını da verdiler, mallarını da verdiler, teslim oldu, kurtuldular. Felsefe bilen nesiller, çok haber dinleyen, çok dedikodu dinleyen ve böyle edebiyat olsun diye nara ile dua yapan nesiller, duayı bile edebiyata çevirmiş, tövbeyi bile törene çevirmiş nesiller ortaya çıkınca, bu birinci semaya iniş nasıl oluyor? Birinci sema neresi bir defa? Bu ayrıntılarla uğraşırken tövbe kapıları kapanıyor. İstiğfar kapısı kapanıyor. Dua etme imkanını kaybediyor insan. Şimdi Allahu Teala hakkında bu verdiğimiz örnekler, yüz örnekten iki tanesi diyelim. tartışma dönemi çıktı. Bu tartışmaya diyebiliriz ki Ebu Hanife rahmetullahi aleyh döneminde başlandı. Kelam ilmi ortaya çıktı. Ebu Hanife karşısında büyük bir saldırı buldu. Yani bu baktı ki İslam bu mukaddes kavramların üzerinden oyulmaya çalışılıyor. Ebu Hanife kelam ilmiyle meşgul oldu. Bu kelam yani mantık kuralları dahilinde bunlara cevap verildi. Ama Ebu Hanife'den önceki dönemde ya iman edersin ya etmezsin. Allah-u Teala'nın kürsüsü nasıl? Bunu soran zaten senin casus musun nesin diye.
Fitne çıkarmak için soruyordur.
Fitne, bunu Medine'de sormak mümkün değil. İnsanların derdi Allah'ın kürsüsü nasıl değil. Ben cennete nasıl gireceğim, cemalullah'ı nasıl göreceğim? Derdi bu insanların. Bu kelam ilmiyle beraber geniş bir kitleye yayıldı tabii. Cevap verildi. Cevap verilince onlar cevap verdiler. Verdiler, aldılar, verdiler, aldılar. Kelam ilmi oturdu. Kelam ilmiyle beraber, yani bu mantıkla beraber Ebu Hanife büyük tenkitler gördü. Rahmetullahi aleyh. Ne tenkitler gördü? Ne bu kapıları açıyorsun insanlara diye İmam Malik mesela çok tenkit etti onu.
Ebu Hanife.
Ebu Hanife'yi tenkit etti. Ya bu kapıları niye açtın diye. Yani iman etsin veya etmesin. Ama Ebu Hanife'nin haklılık payı çok yüksekti. Çünkü herkes Medine'de yaşamıyor. Küfe'de yaşıyor. Basra'da yaşıyor. Bu adam 50 sene 40 sene Yunan kültürü görmüş. Böyle iman et. Ebu Bekir böyle iman etmişti diyerek kimsenin ağzını kapatamıyorsun. Yani İmam Malik Medine'den Ebu Hanife'yi yanlış gördü ama Ebu Hanife Basra'da fitnenin içinde yaşadı. Çaresizdi. Ömrünün sonuna doğru Ebu Hanife de kelam ilmini zaten bıraktı. Yani gerek kalmadı daha doğrusu. Ebu Hanife'nin sistemi oturdu rahmetullahi aleyh. İbni Teymiye'ye kadar geldiğinde yani Ebu Hanife'den 5 asır sonra yaklaşık olarak kelam ilmi ile cevap verilir oldu. Ama bu beraberinde bazı olumsuzluklar da getirdi. Neden?
5 asır boyunca sorunlar birikerek aktarıldı o döneme.
Şöyle,
yabancı kültürlerle şimdi, daha çok karşılaşıldı.
Bu İmam Malik nasıl cevap veriyor? Yani birisi diyor ki Allah'ın kürsüsü nasıl? Bunu sorana sen zındık mısın, kafir misin diyor. Susuyor adam.
Evet.
Ama 3 asır sonra İmam Malik'ten sonraki bir İmam Malik'in talebelerinden İbn-i Rüşd mesela cevap veriyor. Yahu kürsü aslı şöyledir, böyle olması lazım. Allah'ın azametini düşün. Bunu da hayvana söylemiyorsun ama. Kime söylüyorsun? Karşındaki aklı olan bir insana söylüyorsun. O da sana cevap veriyor. Öyle bir cevap veriyor ki bu cevabı 10 gün sonra İbn-i Rüşd ancak cevap yetiştiriyor bir daha.
Bir tartışmada kaçırılmaz olur.
Çünkü İbn-i Rüşd ayet okuyarak cevap vermiyor. Mantığını kullanıyor. Aklını kullanıyor. Karşındaki deli değil, o da aklını kullanıyor. Adeta biz konunun aslını bırakmış oluyoruz. Konunun etrafında öyle miydi, böyle miydi? Bu işte Gazali böyle yaptı, İbn-i Rüşd böyle yaptı. İbn-i Teymiye'ye gelindiğinde, İbn-i Teymiye, bu kavgayı lüzumsuz yere büyütüyorsunuz. Herkes İmam Malik'in inandığı gibi inansın. Herkes Ahmet bin Hanbel gibi inansın. Halid İbni Velid gibi inansın. Bu kavga çıkar. Yani ilk asra dönelim. Bu daha sonraki karma dönem ya da herkesin ilave ettiği şeyleri kaldıralım. İlk zamana geçelim. Bu sorun kalkar ortadan.
Yani sorunları kökten çözmeye yönelik bir teşebbüsü var. Ama mücessimeyle bir tutuluyor.
Mücessimeye geleceğim şimdi. İbni Teymiye karşısında bir kitle buldu. Bu kitle eğitimini bir defa bu kelam ilmi üzerinden almış. Ama İbn-i Teymiye işi aslına çevirmek istiyor. Dolayısıyla kendi mezhebi Hanbeli mezhebi. Şafii, Maliki, Hanefi ne kadar mezhep varsa, ne kadar yaygın alim varsa hepsini karşısına aldı. Bu delice ya da çok cüretkârane bir yatırım oldu. Çünkü iddiası İbn-i Teymiye'nin bu huzursuzluklar, bu fitneler hep ashab-ı kiramın yetiştiği tarzın dışında ilave kültürlerle yetiştiğimiz için böyle oluyoruz diye bir iddiaydı. Şimdi İbn-i Teymiye'ye kimse sen bizi niye ashab-ı kiramın yoluna çağırıyorsun demedi. Dediği doğru aslında. Keşke hep ashab-ı kiramın yaşadığı gibi yaşayacak bir mantık olsak. Ama bu arada şimdi İbn-i Teymiye'ye itham edilen şey Sen Allahu Teala'yı nasıl tanıtacaksın o zaman? Mesela mücessimesin sen diyor. Mücessime ne demek? Cisim benzetmesi yapmak demek. Şimdi Allah Kur'an'da elden söz ediyor. Allah'ın eli diye bir kavram var. Bu el böyle bir el mi? Haşa. Ashab-ı kirama sorduğunda ne o? Ne diyorsun sen? Allah'ın eli diyor Kur'an diyor. Böyle mi? Bir tokat sar. Ne demek? Allah'ın eli böyle el mi olur? Nasılsa o. Nasılsa. Ama kelam ilmi buna ne yaptı? Ya Allah'ın eli demek, kudret demek, kudret. Yani Allah'ın gücü demek. Peki sen Allah'ın gücü demektir bu. Nereden aldın bu ilhamı? Ne diyeceksin başka kardeşim? Ne diyeceksin? Ya bir şey demek zorunda mısın? Susmuyor Küfe'deki münafık zındık. Allah'ın eli, beyat edenlerin eli üzerindeydi diyor. Bu elin üstündeki bu el ne demek? Kelam ilmiyle yetişenler, yani Ebu Hanife ekolü, yani onlar peygamberin eline uzatıp beyat ederken Allah onlardan memnun oldu. Allah da katıldı onlara. Üçüncüsü Allah da onların demektir diye yorum yapıyor. Tevil ediyor eskilerin deyimiyle de alimlerin ifadesiyle. İbn-i Teymiye bunlara karşı çıkıyor. Yapmayın böyle diyor. Ne yapacağız biz? Ashab-ı kiram Allah'ın gücü demektir eli dediler mi demediler. Biz de öyle diyeceğiz. Peki ne yapalım? Ya karıştırmayın bu konuları. Kur'an ne diyorsa o kadar, hadis ne diyorsa o kadar. Mücessime, cisme benzetmek demek. Bu dünyada en son İbn-i Teymiye'ye mal edilebilir herhalde. İbn-i Teymiye bu konunun ilk asla döndürülmesinin kavgasını yapıyor.
Bir cisimleştirme de yok açıkçası ortada.
Hayır. Yani sen mesela İbn-i Teymiye'ye sen el hakkında ne diyorsun? El diyorum diyor. Nasıl bu el? Allah'ın Kur'an'da anlattığı el. Nasıl bir şey? Kur'an'da ne diyorsa demiyor bir şey, demiyorsa yok demek diyor.
Yani tartışılan konulara aslında girmemek
konuyu orijinal madenindeki halinde tutmak istiyor. Yani deyim yerindeyse bileziği dağdaki maden yapmak istiyor.
Tartışılan ve yanlış anlaşılan da bu herhalde.
Ama İbn-i Teymiye'yi tenkit edenler, İbn-i Teymiye bunu doğru mu yaptı? Bu kavgaya girmeli miydi? Ahirette belli olacak.
Allah'u alem diyor.
Ama İbn-i Teymiye ve onun ekolünü izleyenler böyle yapmasalardı, İslam ve Kur'an bugün ne hale gelirdi onu hiç tahmin bile edemiyoruz. Neden? Çünkü müthiş bir yorum yaparak yürütme modası başlamıştı.
Birike dönemimize daha zengin bir şekilde gelirdi tartışmalar.
Çok daha geniş gelirdi. İbn-i Teymiye büyük ihtimal hızını kesti bu kavgaların. Kökten de öyle ama. Ama İbn-i Teymiye'yi tenkit edenler şöyle bir haksızlık yaptılar. Halkın anlayacağı bir kavram kullanmak istedi. Bu Allah'ı adama benzetiyor. Arşı çok kötü padişah koltuğuna benzetiyor gibi.
Yani yorumlar dediğiniz gibi.
İbn-i Teymiye'nin yani kavga, alimlerle olan kavgasını diyelim, onun rakipleri halkın anlayacağı seviyeye indirdiler. İbn-i Teymiye mücessime bu demek. Allah'a şekil veriyor demek. İnsana benzetiyor. Demek bu. Herhalde İbn-i Teymiye, şimdi şöyle bir örnek vereyim. Mesela İbn-i Teymiye'nin 100 ciltten fazla eseri var. Basılı vaziyette. Mahdudatlar yani kütüphanelerde var. Ama İbn-i Teymiye'yi tenkit edenler, mesela onun rakipleri var. İşte filan filan İbn-i Hacer, Haytemi filan bir sürü İbn-i Teymiye ile uğraşanlar var. İbn-i Teymiye'yi tenkit edenler kütüphanede eserleri, raflarda eserleri dururken rakipleri şöyle dedi diye başlıyorlar lafa.
Rakiplerin sözlerine referans alarak kendisini eleştiriyor.
Ama de ki filan kitabında şöyle diyor. Mesela İbn-i Teymiye'nin ben kitaplarına baktım. Mücessime kelimesi, Allah'a şekil verme, insana, mahluka benzetme rakiplerin iddialarında fırtına esiyor. İbn-i Teymiye'de onu bulamıyorsun. Sıkıştırınca o cümlenin altında bunu söyleyecekti aslında.
Niyet
ömrü yetmem.
Yani
niyet okuma diyelim ama şöyle söyleyelim. Ben bunu halkın anlayacağı dile ben getireyim bu sefer. İbn-i Teymiye ile kendi asrında, yani ömrü hapishanelerde geçmiş biri, kendi asrında kavga edenlerin tamamı ya Küfe kadısı, Şam kadısı, ya halifenin, Şam valisinin birinci derecede danışmanı hep.
Belirli konumlar.
Koltuğu olanlar İbn-i Teymiye ile uğraştılar. Evet. Mesela bugün İbn-i Teymiye'yi yerenler bir yere dayanıyorlar değil mi? Filanca filancanın kitabında diyorlar.
Evet.
filanca dediğin adam İbn-i Teymiye gibi sivil bir adam değil ama. Bir yerde görevli. Mevcut mer'i sistemi bozmak istemeyen, kötü niyet, iyi niyet ayrı. Çünkü o günkü kelam mantıklı sistem oturmuş bir sistemdi zaten. Evet. Bu işler böyle yürüyordu. Yani İbn-i Teymiye çok derin bir kazı yaptı. Ya bu huzursuzluk, bu İslam'dan soğukluğumuz ashab-ı kiramın stilinden koptuğumuzdan oldu dedi. Yani İbn-i Teymiye aksi takdirde zekasıyla, ilmiyle herkesin sevgisini kazanmıştı. Çomak soktu deyim yerinde. İşleyen arı kovanına çomak soktu. Bu çomağın da bedelini sağlığında ödettiler ona defalarca. Ama burada hangisi haklı, hangisi haksız? Başta dedi ki asırlar sonra gelip de bir kavganın hükmünü vermek çok zor. İbn-i Teymiye hakkında veya İbn-i Teymiye'yi tenkit edenler hakkında ahkemül hakimin bir karar verilecek bir gün. Yani başka türlü biz verdiğimiz hiçbir kararda %100 doğru, %100 yanlış diyemeyiz. İbn-i Teymiye'yi peygamberden sonraki en büyük adam görmek ne kadar aptallıksa, bu yani tek bir deha görmek aptallıksa, İbn-i Teymiye deyince akla Ebu Cehil'i getirmek de insanlık değil. Bırak Müslümanlığı, insanlık değil.
Yani itidalimiz bize bu noktada sivri bakış açılarına sahip olmadan adaletli bir şekilde haddimizi bilerek eleştirmeyi öğretiyor.
Biz değil, emsalleri burası.
Emsalleri elbette ki hocam. Şimdi 100 ciltten fazla eser olduğunu söylediniz hocam. Türkiye'de en çok istifade edilen eseri nedir, içeriği nedir kitaplarının genel itibariyle bahseder misiniz kısaca?
Şimdi bir defa İbn-i Teymiye, Hanbeli ekolünden gelmiş biri ama içtihat düzeyinde bir adam. İçtihadını kabul eder etmez, yani bu batıl yanlış içtihat yaptı deriz demeyiz ayrı. Bir müçtehitte aranan özellikler neyse İbn-i Teymiye'de var o. İbn-i Teymiye müçtehitlik. Beğenmiyoruz içtihadını, ayrı bir konu. Beğensek zaten peşinden giderdik diyelim. Ama İbn-i Teymiye sıradan bir medrese hocası değil. İbn-i Teymiye içtihadına parmağını vurmuş birisi. Bunu düşmanlar da kabul ediyor aslında. Ama yanlış şeyler yaptılar diyorlar. İbn-i Teymiye'nin kitapları bir defa fıkhın çok ayrıntılarına, tefsirin çok ayrıntılarına giren kitaplar değildir. İbn-i Teymiye'nin hayatında bir numaralı konu Şiilerdir. Yani Şiiler İbn-i Teymiye'nin zaten kitaplarının ağırlık bölümünde de Şiilere ters olarak yazdığı kitapları da var. İbn-i Teymiye'yi pohpohlayan ya da İbn-i Teymiye kelimesinin gündemde çok kalmasını isteyen de Şiadır. Çünkü ehli sünnet cephesine ondan giriş yapıp saldırıyorlar. Ama herkes onun aslındaki İbn-i Teymiye düşmanları da bilir ki batıniliğin, yani İbn-i Teymiye'nin rakip aldığı Gulat-ı Şia'nın, aşırı Şia gruplarının saldırıları İbn-i Teymiye ile beraber bertaraf edildi. Ümmete bu hizmeti var. Birinci konusu Şia konusudur. İbn-i Teymiye'nin ikinci konusu ve önemli ilmi çalışmalarından biri de vahyi aklın üstüne çıkarma konusudur.
Yani akıl, felsefi açıklamalardan ziyade vahyi...
Felsefe yapıyor. Müthiş felsefe yapar İbn-i Teymiye. İbn-i Teymiye İbranice yazılmış felsefi eserleri okumak için İbranice öğrenen birisi. Böyle zeki, zaten bir dile 10 sene harcamıyor o tip adamlar. Bir ay gidiyor birisinden bir dil öğreniyor, o dili biliyor. Böyle zeki, çok anormal zeki bir insan.
Bu birikime rağmen Allah'ın vahyini tabii tüm birikimlerden üstün tutuyor elbette.
Mesela akılla naklin, yani vahiy ile insan kafasının sürtüşüp sürtüşmeyeceği konusunda özel kitabı var. Büyük hacimli bir kitap. Böyle bir kitap var. İbn-i Teymiye'nin üçüncü konusu siyasettir. Yani siyasetsiz, siyasi bir yapılanma olmadan ümmeti Muhammed'in toparlanamayacağını düşünüyor. Siyaseti çok ciddiye alıyor. İlk kitaplarından biri de siyaset kitabıdır zaten. Ve eski döneme ait kitaplar arasında 1, 2, 3 denecek böyle ilk sıradaki kitaplardan birisidir.
Sizin özellikle beğenerek okuduğunuz bir kitabı var mı?
Şimdi beğenerek okuma hakkını kendimde görmüyorum. Biraz önce söyledim, bu beğenip veya beğenmemek diye bir şey yok. İbn-i Teymiye'den ben istifade ediyorum. Evet. Mesela Şia'nın aşırılıklarına karşı verdiği cevaplar, mesela Ashab-ı Kiram'ı, Minhaç isimli kitabı, Ashab-ı Kiram'ı savunma tarzı rakipsizdir. Yani Ebu Bekir, Ömer, onun gözünde radıyallahu anhüm cemiyan savunulurken, yani kıyamete kadar kullanılacak kaynaklar bırakarak gitti. Evet. İbn-i Teymiye'nin ama Türkiye'de en çok bilinen Fetava isimli çalışmasıdır. Verdiği fetvalar, yazılı fetvalarının toplandığı hacimli bir kitap. Bir Mısır'da yazdığı var, bir de Şam'da yazdığı fetvaları var. Bu fetvalarıyla biliniyor. Fakat İbn-i Teymiye'nin eserlerinin Türkiye'de böyle yorum getirilecek, okunacak kadar veya tartışması yapılacak kadar okunduğunu zannetmiyorum. Neden zannetmiyorum? Çünkü İbn-i Teymiye ürkütücü bir isim. İbn-i Teymiye ile bağlantısı olması bir insanın hayra alamet olmayabilir. Yani Siyonizmle de bağlantısı kurulabilir. İtham kolay bir şey çünkü. Evet. Ama o arada en solcu komünist bir yazarın kitabı bir kütüphanede bulunca aydınlık gereği oluyor. Ne hikmetse.
Evet hocam. Peki kitaplarının muhtevası rahatlıkla anlaşılabilir düzeyde mi? Ve anlaşılma sorunu nereden kaynaklanıyor?
Şimdi o dönemin uleması arasında İbn-i Teymiye'nin şöyle bir meziyeti var. İbn-i Teymiye edebiyat hayranı bir tip değil. Çok iyi Arapçası olduğu halde dertli bir adam. Davası var. Önemli olan onun için kitabının anlaşılması. Evet. Dolayısıyla Arapçası çok nettir. Kolay anlaşılır bir Arapçadır. Ama çok sitemci, ağır kelimeler kullanan, yani tenkit ederken çok ağır tenkitler yapan birisidir. Mesela Hazreti Ebu Bekir'e dil uzatan birisini cevaplandırırken kullandığı cümleler, yani derler ya Anadolu'da köpeğe zehir olarak atsan köpek ölür. Böyle sözler. Yani İbn-i Teymiye iman ettiği şeyler konusunda esnemez. Evet. Bir adam tipi var.
Net ve tavizsiz bir duruşu var.
Net, tavizsiz, yanlışından çekinmeyen, deli dolu bir dava adamı kendisine göre. Ama ümmetini dert etmiş bir insan. Evet. İbn-i Teymiye.
Şöyle bir enteresan nokta var hocam. İbn-i Kesir ve İbnül Kayyım el-Cevziye kendi alanlarında boşluklar dolduran insanlar. Adeta ekoller bu insanlar. Ve İbn-i Teymiye'nin talebesi bu iki isim. İbn-i Teymiye'nin talebesi oldukları halde İbn-i Teymiye kadar tenkit edilmiyorlar açıkçası. Hocalarını talebelerinden ayıran fark ne bu noktada?
Şimdi bir defa o isimleri ayıralım. İbn-i Kesir, Zehebi ve İbn-i Kayyım rahmetullahi aleyhim cemiyan, bunlar hep İbn-i Teymiye'nin ekolünün uzantıları. Ama İbn-i Kayyım fotokopisi gibi. İbn-i Kayyım tenkit ediliyor. Siz onu tam tespit edememişsiniz. Yani İbn-i Teymiye'nin bir sürü günahı İbn-i Kayyım'a da yükleniyor. İbn-i Kayyım'ın günahları da İbn-i Teymiye'ye yükleniyor. Ama İbn-i Kesir tipik bir İbn-i Teymiye'dir. Zehebi tipik bir İbn-i Teymiye'dir. İbn-i Teymiye'yi, mesela Zehebi'nin İbn-i Teymiye'yi öven ifadelerini İbn-i Teymiye duysa rahatsız olur, beni niye bu kadar abartıyorsun diye. Fakat baştan söyledim ya, İbn-i Teymiye'nin tenkit edenleri gerçekten inanmadıkları için İbn-i Teymiye'nin söylediklerinin doğru olduğuna diye tenkitten çok, böyle bir kavga var, bizim takım bu tarafta, bu taraf alkışlıyor. Babam benim bu takımı tutardı filan renktekileri, ben o takımın taraftarlığına devam ediyorum gibi bir kavga asırlardır geliyor. İbn-i Teymiye'nin hiçbir çalışması olmasa, Zehebi'yi ve İbn-i Kesir'i ümmeti Muhammed'e kazandırmış olması yeterli. Yeterli. Kaldı ki her ikisi de Şafii'dir mesela.
Hocaları Hanbeli olmasına rağmen.
İbn-i Teymiye'nin Hanbelilik diye bir derdi yok. Vahyin üstün tutulması diye bir derdi var. Zaten çok da Hanbeli değil. Kendi kendine daha sonra Hanbeliliği de aşmış birisi. Yani düşmanlarının deyimiyle mezhep imamını bile takmamış. Yani o böyle onların deyimini söylemek için söylüyorum. Evet. Yani İbn-i Kayyım'a gelince, İbn-i Kayyım onun hapiste de beraber kalmış onunla. İbn-i Kayyım onun bir tür fotokopisi. Hocasının söylediklerini nakletmiş, söylemeye vakit bulamadıklarını da nakletmiş. Yani hocam böyle demek isterdi diye ifadesi var. Ama İbn-i Kayyım yeteri kadar tenkit görüyor. Çünkü o alenen İbn hocasını müdafaa ediyor. İbn Kesir'le Zehebi, Mizzi, diğer ulema ise yani mesafeli bir şekilde hocalarından istifade ettiklerini söylüyorlar, övüyorlar hocalarını.
Şimdi elbette hocam İbn Kayyim el-Cevziye de tenkit ediliyor ama İbn Teymiye hakkındaki tenkitler çok çok daha ileri düzeyde. Mesela bir takım kitaplarda araştırdık, şöyle gördük hocam. Yani şöyle fetvalar verilmiş. İbn Teymiye uyanın canı ve malı helaldir. Kitaplarından yırtıcı hayvandan kaçar gibi kaçmalıdır. Çeşitli medrese kitaplarında bunlar ders olarak okutulmuş hatta. İbn Teymiye hakkında bu kadar nefret uyandırabilecek ne yapmış olabilir ki bu kadar aşırı düzeyde eleştirilmiş?
Allah bilir ne edip etmediğini biz bilemeyiz ama yani İbn Teymiye'den yırtıcı hayvandan kaçar gibi kaç, kitabından kaç, İbn Teymiye'ye ittiba eden uyanın ne diyor?
Canı ve malı helaldir.
Canı ve malı, yani İbn Teymiye'nin kitabını okuyan veya İbn Teymiye'yi beğenenin
ehli kitapla
canı helaldir de, ehli kitapla değil. Mürtetle.
Mürtet.
Ehli kitabın canı helal değil ki kimseye.
Ama savaş döneminde
harbi durumda
olan herhangi bir insan aynı konumda tutuluyor.
Bu bir abartı, aşırılık, yani kandan hayat ummak gibi bir şey bu. Bu Müslümanca sözler değil bunlar. Düşmanlar da öyle söylemiyor zaten. Yani düşmanları dediğimiz aralarında çok kızışmalar var ve onlar da öyle söylemiyorlar. Kaldı ki Ebu Hanife'nin mezhebinden olan, Hanbeli Hanefi mezhebinden olan saygın alimlerinde İbn Teymiye'ye hayranlığı vardır. Bir Ali Yülkari şaka bir isim değil, İbn Teymiye'yi övüyor. Alusi şaka bir isim değil, Hanefi mezhebinde ağır isimler bunlar. Evet. O da övüyor. Neden? Daha geniş düşünmüş insanlar, dünya görmüş insanlar ama bir medresede talebeyi kendisine bağlayıp onlarla bir sene, 10 sene ders okumanın dışında hedefi olmayan, dünya tanımayan, sadece medresesini, o medresenin etrafındaki camiyi bilen kültür kavga ister. Ayakta durabilmek için birinin sırtına basıp yola çıkmak ister. Hiç uygun bir şey değil. Yani diyelim ki İbn Teymiye kafirdi. Maazallah. Bu belgelenebilirse hiçbir kafirin kalbimizde sevgisi olmaz. Ama mümindi diyorsak, Allah seviyordu, peygamber seviyordu, ashabı seviyordu, Kur'an seviyordu, hadis seviyordu. Bunlar iman ettiğini gösteriyor. İman ehli olduğunu gösteriyor. Bunun ötesindeki şeyler, velev ki mücessime olduğu doğru olsun, diğer mücessimeye kafir demiyorlar. Varsayalım ki öyle olduğu doğrudur. Hata etmiş, günahlara batmış, faiz yemiş bir Müslüman kabul et bunu mesela. Yine kafir değil.
Yine bu hükümler hakkında yine verilen.
Yine İbn Abidin'in kafirlikle ilgili getirdiği son kırmızı çizgilere uymuyor bu. Ama billahi bir düşman gerekiyor. Öbür türlü ben güzelliklerimi anlatamıyorum. İslam'ın güzelliklerini anlatamıyorum. Sadece düşman üreterek ancak ayakta durabiliyorsam diyeceğim yok. Bunlar hep doğrudur o zaman.
Evet. Yani vakti çok olan insanlar daha da farklı fetvalar üretebilirler bu noktada anlaştığımız kadarıyla.
Fetva Allah adına söylenen şey demek. Bunlar fetva değil, dedikodu.
Peki hocam. Hocam az önce kısaca değinmiştik ama biraz daha açalım isterseniz. İbn Teymiye'nin ehli sünnet müdafii olduğu iddia edildiği gibi ehli sünnette aykırı görüşler serdeden kişi şeklinde de yafta vuranlar var. İbn Teymiye'nin ehli sünnet anlayışı tam olarak nedir? Onun için ehli sünnet ne böyle bir geniş olarak.
Şimdi ehli sünnet ne demek? Ehli sünnet bir defa Şia'ya karşı kullanılmış bir kavramdır.
O dönemde özellikle.
Yani Şia değil ehli. Çünkü Şia ashab-ı kiram ikiye böldüler. Şia'nın anlayışında Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali yok. Böyle bir 120 bin sahabi yok onların gözünde.
Evet hocam.
Ashab-ı kiram ikiye böldüler. Ehli sünnet denen kitle ise Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman edip onu mümin olarak gören herkesi sahabi kabul etti. Dolayısıyla ehli sünnet 120 binden fazla sahabi kabul eden kesimin adı.
Evet.
Yani ehli sünnetin asıl kullanıldığı mana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasına topluca sahip çıkanlar demek. Eğer bu manada ehli sünnetliği alıyorsak bu İbn Teymiye ile zaten zirveye çıkmış bir hareket demek. Adamın hayatı Şia ile mücadele ile geçmiş. İsmailiye'yle filan fırkasıyla savaşarak geçmiş. İbn-i Teymiye çok enteresandır. Şia'nın gulat kuluna karşı ordu kurup orduyla savaşmış birisi. Kalemle değil sadece. Kılıç kullanarak savaşmış.
Meydanında da olan.
Dağlarda onları terörist olarak kovalamış. Böyle bir adam. Dolayısıyla ehli sünnet bu. Hayır. Şimdi ehli sünnete yeni bir şekil verildi. Bu modernizasyon görmemiş İslam. Yani Ebu Hanifeli, Ahmet bin Hanbelli, Muhammed bin İdris Eşşafiili İslam. Evet. Böyle şimdiki sekülerizm veya batılının bir çeşidiyle etkilenmemiş İslam'dır ehli sünnet deniyorsa, şimdi herhalde bu manada kullanılıyor. Bunu da kalemiyle, diliyle yapmış insanlardan biri yine ehli sünnettir. Ama dün mevlüt okumayı bidatın en çirkini olarak görüp bugün mevlütü ibaret düzeyinde görenler kendileri erimiş oluyorlar. İbn-i Teymiye ile savaşıyorlar. Evet. Dün fotoğraf çekilen zındıktır diye fetva verenler bugün fotoğraflarını sinema afişleri gibi insanlara teşhir etmeyi kendileri gevşediğini gösteren bir belge olarak bize sunuyorlar. Evet. Ama ben ehli sünnetten ne anlıyorum mesela? Peygamber Efendimizin Bukhari'de anlatılan, Müslim'de, Tirmizi'de anlatılan evsafına ittiba eden, ashab-ı kiramı ümmetin ilk büyük mübarek nesli kabul edip onların arasında bir ayrım yapmayan, onların peşinden giden, Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin geliştirdiği fıkıhla dinini yaşayan, dine sekülerizmi, dünyevileşmeyi, batılılaşmayı sokmayı kabul etmeyen ehli sünnettir. Eğer böyleyse ehli sünnetlik, İbn-i Teymiyesiz o yolda gitmek çok zor.
Evet hocam. Hocam alimler çaba sarf ettikçe, insanlar da alimlerin birikimlerinden istifade ettikçe zamanla ekoller oluşuyor. Ve bir takım kutuplaşmalar artık ortaya çıkıyor. Halk ve halkın yönlendiricisi konumunda olan alimler bu kutuplaşmalar noktasında nasıl bir tavır takınmalılar? Yani farklı bakış açıları var. Yani kimisi süpürücü yaklaşıyor olduğu gibi belli bir takım sorun kabul edilen noktalardan yaklaşarak konuyu tamamıyla süpürüp atmaya bakıyorlar. Kimisi çok çok abartarak yaklaşıyorlar. Yani alimlerin ve halkın tavrı ne olmak zorunda? Tartışmalı konu bilhassa.
Alim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini çoğaltmak için uğraşan insan demektir. Alim, dini dış tehlikelere karşı, şeytana karşı, fitneye karşı koruyan insan demektir. Alim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vekilidir. Varisidir. Eğer bir insan ömrünü Müslümanların sivrilmiş şahsiyetlerini törpülemek için kullanıyorsa, bu alimlik vasfını kullanamıyordur. O, ilim yayıp cehaleti engellemek yerine cahilliği gündeme getirip İslam'a hizmet etmek istiyorsa yanılıyordur. O yüzden alimlerin vazifesi her şeyden evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasını yaymaktır. Yani 100 taleben varsa onları 100 tane peygamber varisi haline getirmen gerekiyor. O 100 tanesini önüne alıp bakın bunlar bizden değil diye cephe müdafi ya da karşı cepheye saldıran kimseler olarak kullanmak eski ulemanın taktiği değil. Çünkü alemin vazifesi peygamberin mirasını yaymaktır aleyhissalatü vesselam. İç huzursuzlukları sürekli gündemde tutmak. Hiçbir derdi yokmuş gibi Müslümanların sürekli iç huzursuzluklar, şununki yanlış, bununki yanlış, bununki yanlış. O arada küfür dışarıdan istediği gibi saldırıyor. Sen içerideki huzursuzluğu gündeme getiriyorsun ki kıyamete kadar bitmeyecek bu. Yani kıyamete kadar dış saldırılar da bitmeyecek, iç huzursuzluk da bitmeyecek. Alim bu cephelerden bir tanesinde ömrünü tüketiyorsa kendine de yazık ediyor, ümmetin enerjisine de yazık ediyor.
Yani alimler ümmetin enerjisini ve zamanını tüketmeyen
insanlar. Asla boşa harcamamalıdırlar. Çünkü o filanca İbn-i Teymiye ile filanca ile uğraşacak yerde 5 hadisi şerif ezberlet. Yani Ebu Hanife'nin doğru olduğunu anlatmak için İmam Malik'in yanlış olduğunu söylemek gerekmez. Ebu Hanife'yi öğretirsin. İmam Malik yanlıştır, doğrudur. Allah hesabını sorar onun zaten.
Evet. Son olarak hocam, İbn-i Teymiye hakkında eksik kaldığını ya da anlaşılmadığını düşündüğünüz başka konular var mı? Varsa neler?
İbn-i Teymiye asırlardan beri hallolmamış bir konudur. Bundan sonra da hallolacağı yoktur. Çünkü neden? İbn-i Teymiye ümmetin bugüne kadar olan tarihinin tam ortasında müthiş bir virajı dönmek istedi. Kendi ne kadar döndü bilemiyoruz. Ama ümmeti Muhammed'e inşallah yaptıkları hizmet olmuştur diye umuyoruz. İbn-i Teymiye'nin şanssızlığı bu asırda yaşayan bir grubun da onun adamı gibi biliniyor olmasıdır. Bu yanlış bir şey. İbn-i Teymiye Amerikan vari siyasetlerle yaşayan hiçbir Müslümanın aslı değildir. Çünkü İbn-i Teymiye eliyle, diliyle, kalemiyle, malıyla cihat etmiş bir insandır. İnşallah Allah dostudur. İnşallah ümmeti Muhammed'in geleceğine dair hayırlı anılacak ulemasındandır diye umuyoruz. Kimseyi %100 tezkiye edemeyiz. Yani Allah'ın bildiği şeyleri kullar nasıl bilebilir? Mesela şöyle bir insan olabilir mi? Oturuyor masasında listeye bakıyor. Bunun durumunu iyi görmedim. Bu cennete girmez. Bu çok güzel. Bu peygamberin elinde bile, Huzeyfe'ye verdiği listede bile böyle bir geniş katılım yoktu. Dolayısıyla dileriz İbn-i Teymiye'nin de ilminden istifade ederiz. Ashab-ı kiramın müdafasını örnek alırız. İnşallah İbn-i Teymiye'nin şu suyla bu suyla uğraşırken topraklarımızda bir Şia fitnesinin yeniden oturtulmasına karşı gafil avlanmayız inşallah. Benim en büyük endişem bizi İbn-i Teymiye'yi gösterip o arada kafirlerin aramızda yeniden bir İsmailiye, yeniden bir Rafize fırkası çıkarıp Şia fitnesini bu arada ekiyorlar içimize diye korkuyorum.
Hocam çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun.